Ayrım 26.
Madem ki İhsan Bey'i istemediniz, demek bir başkasını seviyor. Acaba kimi yolunda dedikodular meydan geldi? Bu sözlere cevap vermeden, hiçbir hareket yapmadan dinlemiştim. Evvela benim itiraz ve isyanımdan korkan müdüre, şimdi bilakis sükutumdan şüpheleniyordu. Bir parça tereddütle, "Bunlara ne dersiniz Feride Hanım?" diye sordu. Hafifçe içimi çektim, düşüne düşüne. "Sözlerinizin hepsi doğru Müdür Hanım," dedim. "Kendim de yavaş yavaş farkına varıyorum. Bu güzel memlekete acıyorum, fakat ne yapayım? Siz artık idareye yazarsınız, bir sebep göstererek beni başka bir yere göndermenizi istersiniz. Bu işte bana edeceğiniz en büyük insaniyet ve mürvet, asıl sebebi söylememek. Lütfen başka bir bahane bulunuz. İdaresiz deyiniz, elinden iş gelmiyor, cahil deyiniz, asi deyiniz. Ne derseniz deyiniz Müdür Hanım, size hatırım kalmaz. Yalnız şehirde dile düştüğü için istemiyorum diye demeyiniz." Müdüre bir şey söylemeden düşünüyordu. Gözlerimin dolduğunu göstermemek için pencereye döndüm. Ufukta akşamın uçuk mavi seması içinde ince ince tüten dumanlara benzeyen karşı dağları seyretmeye başladım. Çalı kuşu bu dağlardan yine gurbet kokusu almaya başlıyordu. Gurbet kokusu. Bu kokuyu bütün ruhuyla koklamayanlar için ne manasız bir söz. Hayalimde yollar gittikçe incelip mahzunlaşan, bitip tükenmez gurbet yolları uzanıyor, kulağımda Çeçen arabalarının o ince yanık sesli çıngırakları ağlıyordu. Ne vakte kadar ya Rabbi, ne vakte kadar, niçin, hangi emele yetişmek için? Ç 5 Haziran. Kuşlarımın ahı tuttu. Tatilin bu uzun aylarında onlar gibi mahpus kaldım. Müdür hanım Eylül'den evvel başka bir yere nakletmeye imkan olmadığını söyledi. Şimdilik kendimi unutturmaya çalışıyor, hemen hiç sokağa çıkmıyorum. Komşularım da artık beni eskisi gibi aramıyorlar. İhtimal bu dedikodulardan gözleri korktu. Yalnız ara sıra teyzeme benzeyen bir büyük hanımla konuşuyorum. Hele sesi öyle benziyor ki geçen gün utana utana ondan bir şey istedim. "Kuzum hanımcığım, bana hoca hanım demeyin, sadece Feride deyin, olmaz mı?" dedim. Komşum bir parça şaşırdı. Fakat arzumu reddetmedi. Bana söz söylerken gözlerimi kapıyorum. Kendimi koz yatağının bahçesinde ne münasebetsiz söyler söylüyorum. Galiba bende sinir hastalığı başlıyor. Herhalde bir kararsızlık var. Yine eskisi gibi gülüyorum. Yine Munise ile hamal çocukları gibi alt alta üst üste boğuşuyoruz. Yine kuşlara ıslık çalıyorum. Fakat hüznüm gibi neşemin de kararı yok. İçim içime sığmıyor. Buraya gelirken gece vapurda uykum kaçmıştı. Yanık sesli bir yolcu suların karanlığına karşı "Sendedir avare gönlüm sendedir" diye bir şarkı söylemişti. Bunu o gece işitmemle unutmam bir olmuştu. Aylardan sonra bahçemdeki çiçeklerin açmaya başladığı bir Nisan gününde durup dururken yavaş yavaş bu şarkıyı söylemeye başladım. İnsan ruhu ne anlaşılmaz bir muamma. Bir kere işittiğim bu şarkıyı bestesiyle güftesiyle nasıl aklımda tutmuşum. O günden sonra iş görürken, kuşlara su verirken, penceremden görünen deniz parçasını seyrederken bu şarkı dudaklarımın ucuna geliyor. Dün akşamüstü "Sendedir avare gönlüm, sendedir" diye son mısrayı tekrar ederken hiç sebepsiz ağlamaya başladım. Bu adi şarkı parçasının ne güftesinde ne bestesinde ağlanacak hiçbir şey yok dedim ya, sinir. Bir daha bu şarkıyı söylemeyeceğim. Ç 20 Haziran. Mektepte Nazmiye isminde bir arkadaşım vardı. 24-25 yaşlarında, güzelce, şen, şakacı bir kız. Gayet tatlı söz söylüyor, güzel ut çalıyor. Bunun için kibar aileler el üstünde tutuyorlar. Her gece bir yere davet ediyorlar. Muallim arkadaşları onu pek sevmezler. Hakkında bazı ufak tefek dedikodular işitiyorum. İhtimal biraz açık giyinmesini hoş görmüyorlar. Yahut da kıskanıyorlar, ne bileyim. Nazmiye'nin bir yüzbaşı nişanlısı varmış. Çok iyi bir çocukmuş. Fakat bu nişanlının ailesi şimdilik evlenmelerine rıza göstermediğinden münasebetlerini gizli tutuyorlar. Nazmiye bunu bana bir sır gibi söyledi. Kimseye söylememi tembih etti. Dün evde can sıkıntısından bunalacağım bir dakikada Nazmiye geldi. Feride Hanım, sizi almaya geldim. Bu gece Feridun'un teyzesine davetliyim. Su başındaki bağında ziyafet veriyor. Sizi tanımadığı halde gözlerinizden öptü. Mahsus rica etti. Nazmiye gözlerinin sitemli bir bakışıyla. Nişanlımın teyzesi niçin senin yabancın olsun? Hem başka bir fikrim daha var. Sana nişanlımı göstereceğim. Zannediyorum ki zevkimi takdir edeceksin. Sen gitmezsen vallahi ben de gitmem. Ben gitmemek için birçok bahaneler gösteriyordum. Fakat hepsine cevap buldu. Zaten benim bahanelerim de çocukça şeylerdi ki, yukarıda da söyledim ya, Nazmiye çok şeytan bir kız. İnsanın alt çenesinden girip üst çenesinden çıkıyor. O kadar dil döktü, o kadar yalvardı ki dayanamadım. Arzusunu kabul ettim. Yalnız bir şey dikkatimi celpetmişti. Munise'yi giydirmek istediğim vakit Nazmiye hafifçe kaşlarını çatmış, küçüğü de götürecek misin demişti. Tabii, Munise'yi nasıl evde yalnız bırakayım, bir mani mi var diye sordum. Hayır, ne mani olacak, daha iyi. Bazen onu evde bırakıyorsun da. Evet, fakat şimdiye kadar gece yatısına gitmedim ki. Ben artık pek gözü kapalı bir kız sayılmazdım. 2 seneden beri dışarılardan çok şeyler görmüş, çok şeyler işitmiştim. Ne oldu, nasıl bir gaflet dakikama geldi de Nazmiye'nin bu sözleri beni şüpheye düşürmedi. Bir türlü bunu anlamıyorum. İhtimal can sıkıntısı, açık hava ihtiyacı beni iyiden iyiye bunaltmıştı. Küçük bir talik arabası bizi derenin öbür kıyısına geçirdi. Bahçeler arasında yapraklarla örtülü ince yollardan birisine girerek yarım saat, 3 çeyrek uzakta bir bağa götürdü. Buraları ne tenha fakat ne güzel yerlerdi. Yolda bir sürüye tesadüf ettik. İhtiyar bir çoban bir bostan kuyusunun tahta tulumbasını çekerek taş bir yalakta koyunlarını suluyordu. İnce boynuzlarıyla yalağın başında birbirlerini iten keçi yavruları Munise ile bana mazlumu hatırlattı. Merakımızı kaldırdı. Gözlerimizde yaşlarla arabadan atladık. Bir keçi yavrusu yakalayarak uzun kulaklarını, sular damlayan ince çenesini öptük. Bir aralık çobandan onu satın almayı düşündüm. Fakat niye yarar? Madem ki yakında yine bırakıp gideceğiz, derdimiz eksik gibi niçin başımıza yeni bir sevda satın almalı? Gittiğimiz köşk ucu bucağı görünmeyen bir bağın ortasında eski bir binaydı. Etrafını yüksek çardakların yeşilliği sarmıştı. Feridun Bey'in teyzesi yaşlı şişman bir kadın. Elbisesini, süsünü doğrusu gözüm tutmadı. İhtiyar bir kadına bu kadar fantezi yakışmaz. Saçları sarıya boyalı, şakağında laden, yüzünde tekerlek allıklar, hasılı acayip bir şey. Bu kadın bizi üst katta bir odaya aldı. Çarşafımı çıkardı. Sonra fazla bir teklifsizlikle koklar gibi yanaklarımı öperek, "Görüştüğümüze memnun oldum elmas kızım. Gülbe şeker de ne gülbe şeker. Sahiden insanın yiyeceği geliyor. Yanıp tutuştukları kadar varmış," dedi. Fena halde bozuldum. Fakat renk vermemek lazımdı. Ne söylediğini bilmeyen bazı münasebetsizler vardır ya, onlardan olacak. Bir odada epeyce zaman beni Munise ile yalnız bıraktılar. Güneş batmıştı. Çardağı örten sık yaprak kümeleri içinde akşamın pembe yaldızı yavaş yavaş sönüyordu. Küçükle şakalaşarak kendimi oyalamaya çalışıyordum. Fakat yüreğime gizli bir kurt düşmüştü. İçim içime sığmıyordu. Bahçeden karışık kadın erkek sesleri, kahkahalar, hafif hafif çığlıklar geliyor, bozuk bir kemanın akort edildiği işitiliyordu. Pencereden başımı uzattım. Sık asma yapraklar arasında hiçbir şey seçmek mümkün değildi. Nihayet merdivenden doğru gürültü ve ayak sesleri gelmeye başladı. Kapı açıldı. Ev sahibi hanım elinde kocaman bir lambayla içeri girdi. "Elmas kızım, seni ihmal ettim ama mahsus karanlıkta bıraktım. Güneş batarken bu bahçelerin güzelliğine doyum olmaz." İhtiyar kadın lambanın fitilini düzelterek mehtap gecelerinde bu bahçenin cennet gibi olduğunu anlatırken Nazmiye girdi. Kapının dışında gözüme uzun boylu 2 zabit üniforması ilişti. Başım açıktı. Gayri ihtiyar çekindim. Kolumla saçlarımı kapamak istedim. Nazmiye gülüyor. "Cicim, sen ne kadar dışarılıklı olmuşsun. Herhalde nişanlımdan kaçacak değilsin. Çek kolunu, ayıp vallahi diyordu. Hakkı vardı. Fazla kaçınmak için sebep yoktu. Zabitler biraz tereddütle odaya girmişlerdi. Nazmi onlardan birini takdim etti. Feridun Bey, nişanlım. Feride Hanım, arkadaşım. Talihime iki sevdiğimin isimleri de birbirine yakın düştü. Küçüklüğümde büyük annem acayip bir kibrit kutusu alırdı. Bunların üstünde burma bıyıklı, çarpık omuzlu, kıvırcık saçlarının bir filozası gözünün üstüne kadar inen bir panayır palikaryası resmi vardı. İşte bu Feridun Bey tıpkı kibrit kutularının birinden fırlamış gibiydi. Elimi teklifsizce sert avucun içine aldı, sallaya sallaya, sarsa sarsa sıkarak. Efendim, teşekkür ve minnettarlığımızı sunarız. Alemimize şeref verdiniz, sağ olun dedi. Sonra da arkasında duran zabiti takdim etti. Müsaade ederseniz kulunuzda candan bir arkadaşı, bir veli nimeti takdim edeyim. Binbaşı Burhanettin Bey. Binbaşı ama bildiğiniz binbaşılardan değil. Meşhur Solakzadelerin küçük mahdumu. Solakzadelerin bu küçük beyi hemen 45'e aşkın bir zattı. Saçlarıyla bıyıklarının bir kısmı ağarmıştı. Bir kibar evladı olduğu her halinden belliydi. Giyinişi, duruşu, söz söyleyişi Feridun'dan büsbütün başkaydı. Çehresi ve beyaz saçları arkadaşının bana verdiği korkuyla karışık fena tesiri hemen hemen izale etti. İçime biraz emniyet gelir gibi oldu. Burhanettin Bey kolay ve seri söz söylüyordu. Nazik bir baş işaretiyle uzaktan selam verdi, hafifçe eğilerek. Burhanettin bendiniz. Efendim, peder merhum emlaki içinde en ziyade bu bağı severdi. Burası uğurludur. Bana ne kadar saadet geldiyse bu bağdan geldi demeyi mutlak edinmişti. Tenezzülen teşrif ettiğinizi öğrenince merhumun bu sözlerini tam bir keramet gibi tasdik ettim. Bu hesapça bir kompliman olacaktı. Fakat bu Burhanettin Bey'in bağla ne alakası vardı? Nazmi ile nişanlısı kol kola önümüzden iniyorlardı. Burhanettin Bey bir adım geriden beni takip ediyordu. Karanlıkta taşlığın nihayetinde bir kapı açıldı. Kamaştırıcı bir pırıltı birdenbire gözlerimi yaktı. Avizelerin tavanından döktüğü ışık selleri içinde sendeliye sendeliye birkaç adım yürüdüm. Duvarlarda salona hudutsuz derinlikler veren endam aynaları parlıyor, avizelerin aksi karanlık bir yolda koşan meşaleler gibi ta uzaklara gidiyordu. Birçok gözler, çehreler, rüyada görülmüş gibi karışık, bulanık kadın erkek çehreleri. Sonra korkunç bir el şapırtısı koptu. Çalgının uğultusu içinde sesler derinleşiyor, bulanıyor fakat bir türlü sönmüyor, uğultu dağ rüzgarları gibi ta uzaklara haykırıyordu. Yaşasın Burhanettin Bey, yaşasın Gülbe Şeker, Gülbe Şeker. Gözlerimi açtığım vakit kendimi Munise'nin kollarında buldum. Küçüğüm, abacığım diye ağlayarak yüzünü yüzüme sürüyor, ıslak saçlarımı, kolonyadan yanan gözlerimi öpüyordu. Üstüm başım sırılsıklam olmuştu. Odanın yarım aydınlığında birçok gözlerin bana baktığını hissediyordum. İlk hareketim kollarımla açık boynumu saklamak oldu. Tanımadığım bir ses, "Dışarı çıkın, rica ederim dışarı çıkın" diye bağırıyordu. Hafifçe çırpınmak, yerimden kalkmak istedim. Bir el beni omuzumdan tuttu. "Korkma kızım, hiçbir şey yok, korkma" dedi. Kirpiklerimin arasından bu sözü söyleyenin yüzüne baktım. Her zaman ceketinin önü açık duran şişman kol ağasıydı. O da bana baktı, sonra yanındakilere dönerek, "Biçare, sahiden çocukmuş" dedi. Nazmiye yere diz çökmüş bileklerimi ovuşturuyor, "Ferideciğim, biraz açıldın mı? Aklımızı başımızdan aldın" diyordu. Yüzünü görmemek için başımı öde tarafa çevirdim, gözlerimi kapadım. Sonradan öğrendiğime göre bu baygınlık bir çeyrekten fazla devam etmiş. Kolonyalar, yün yakıp koklatmalar hiçbir şey tesir etmiyormuş. O kadar ki artık ümit kesmeye başlamışlar, şehirden doktor getirmek için bir bağ arabası hazırlatmışlar. Kendime geldikten sonra o arabayla beni şehre götürmelerini istedim. Razı olmazlarsa gece vakti tek başıma yola düşmekten çekinmeyeceğimi söyledim. Çaresiz razı oldular. Şişman kol ağası paltosunu giyerek arabacının yanına atladı. Yola çıktığım vakit Burhanettin Bey çekine çekine bana yaklaştı. Yüzüme bakmaya cesaret edemeyerek. "Feride Hanım," dedi. "Siz bizi çok yanlış anladınız. Emin olunuz ki kimsenin size karşı fena bir niyeti yoktu. Sadece ikram etmek, bir bağ eğlencesi göstermek istemiştik. İstanbul'da terbiye görmüş, sonra mesela birkaç gün evvel arkadaşlarımızdan biriyle konuşmakta bir beis görmemiş bir küçük hanımın bu kadar vahşi tabiatlı olacağını nasıl tahmin ederdik? Tekrar temin ederim ki size karşı bir fena niyet yoktu. Mamafi, üzüldüğünüz için sizden af rica ederim." Araba ince dağ yollarının karanlıklarına dalmıştı. Bir köşede üşür gibi titreyerek büzülüyor, gözlerimi kapıyordum. Yavaş yavaş başında bir başka gecenin hayali uzanıyordu. Koz yatağındaki köşkten kaçtığım, ne yaptığımı düşünmeden bir başıma karanlık yollara düştüğüm gece. Baygın kokulu iğde dalları ara sıra arabanın penceresinden giriyor, yüzüme gözlerime dokunarak beni rüyamdan uyandırıyordu. Başımı arabanın öbür penceresine dayayan Munise'nin derin derin içini çektiğini işittim. Yavaşça, "Munise, sen uyumadın mı?" diye sordum. Cevap vermedi, başını daha ziyade eğdi. O zaman dikkat ettim, küçüğüm ağlıyor. Hem de bir büyük insan gibi gözyaşlarını karanlıkta gizlemeye çalışarak. Ellerini tuttum. "Ne var kızım?" dedim. Benden daha çok yaşamış, daha çok anlamış büyük bir insanın ızdırabıyla başımı kollarının içine aldı, kulağıma eğilerek. "Abacım, ben bu gece ne kadar ağladım, ne kadar korktum. Senin niçin oraya çağırdıklarını anladım abacım. Bir daha öyle yerlere gitmeyelim, emi. Ya sen, Allah esirgesin annem gibi. Ben ne olurum sonra abacım? Ah, ne zillet, ne sefalet ya Rabbi. Düşmüş bir kadın gibi bu çocuktan utanıyor, yüzüne bakmaya cesaret edemiyordum. Başımı onun küçük dizlerine koydum. Eve gidinceye kadar annesinin kucağında ağlayan bir çocuk gibi için için ağladım. Müdire hanımın evine gittiğim vakit güneş yeni doğmuştu. İhtiyar kadın sabahın bu saatinde ağlamaktan şişmiş gözlerim, sararmış yüzümle beni görünce şaşırdı. "Hayırdır inşallah Feride Hanım, ne oldu kızım? Seni hiç böyle görmedim, hasta mısın?" dedi. Bu hanımın sakin ciddiyeti, çatkın çehresi beni daima biraz korkutmuş, kalbimi açmaya mani olmuştur. Fakat bu saatte, bu yabancı memlekette ondan başka derdimi anlatacak kimsem yoktu. Sonra vazifem, mesleğim beni buna mecbur ediyordu. Utana utana, titreye titreye dün geceki vakayı anlattım. Hiçbir noktasını gizlemedim. İhtiyar kadın bir şey söylemeden dinliyor, kaşlarını çatıyordu. Hikayenin sonunda boynumu büktüm, ellerimi yaşlı gözlerimle gözlerinden bir teselli cevabı dileyerek, "Müdür hanım," dedim, "siz benden yaşlısınız. Benden çok fazla şeyler biliyorsunuz. Allah için bana doğrusunu söyleyin. Şimdi ben artık fena bir kadın mı sayılırım?" Bu sual müdürede umulmaz bir heyecan ve teessür uyandırmıştı. Çenemden tutarak başımı kaldırdı, ta yakından gözlerimin içine baktı, hem de her vakitki gibi bir müdüre gözüyle, bir yabancı gözüyle değil, seven, anlayan bir anne gözüyle. Sonra çenemi okşayarak, dizlerine koyduğum ellerimi elleriyle severek, mütereddit, titrek kelimelerle şunları söyledi: "Feride, ben senin bu kadar masum, temiz bir kız olduğunu bugüne kadar anlamamıştım. Seni daha kendime yakın bulundurmak, daha iyi himaye etmek mümkündür. Yazık. Ah o Nazmiye. Kızım, ben birçok şeyler biliyorum. Her şeyi anlıyorum. Fakat dünya öyle bir dünya ki bildiklerinin birçoğunu saklamak lazım. Nazmiye fena bir mahluktur. Mektebi onun şerrinden kurtarmak için müracaatlarda bulundum. Çok uğraştım. Fakat beyhude, onu yerinden oynatmak mümkün değil. Çünkü mutasarrıfından alay beyinden tavır imamlarına kadar hesapsız hamileri var. Nazmiye buradan giderse kibar hanımlara kim dal kavukluk edecek? Büyük memurların gizli gizli yaptıkları gece eğlencelerinde kim utçalacak, hatta oynatacak? O Burhanettin Bey gibi azılı miras yediler, senin gibi masum, saf, taze, güzel çocukları nasıl ele geçirecekler? Feride, sana tertipledikleri planı ben tamamıyla anlıyorum. Bu Burhanettin Bey, babasından kalan serveti birçok biçare kadınlara ifal etmek, birçok aile çocuklarını yakmak için israf etmiş bir ihtiyar çapkındır. Bütün çeyenin güzelliğinden bahsettiği bir genç kızı ele geçirmek, onun için bir izzeti nefis meselesi oldu. Genç zabitlerin sokaklarda kılıç çakırtatarak yolunu beklediği, peçesi altında yüzünü görmeyi bir muvaffakiyet saydığı bir genç kızı koluna takarak bir işret ve sefahat alemine götürmek, birçok hasut çapkınları yaşasın Burhanettin Bey diye bağırtmak bir şerefti. Bahusuz senin İhsan Bey'le konuştuğunu da duymuştu. İşte kızım, Nazmiye'ye müracaat ettiler. Kim bilir ne vaat ederek sana boyun oynadılar. Bu kadarla kurtulduğuna yine şükret kızım. Mamafi, sana şunu da söylemeye mecburum ki artık burada kalamazsın. Vakanın bir iki güne kadar bütün şehirde duyulacağı muhakkak. İlk vapurla buradan gitmelisin. Gidecek yerin, akraban, bildiğin var mı Feride? Kimsem yok müdür hanım. O halde İzmir'e git. Oradan benim iki bildiğim var. Biri bir muallim arkadaşım, bir tanesi de Marif başkatibi. Sana bir mektup vereyim. Bir ders bulmak için elinden gelen yardımı esirgemez ümidindeyim. Bu şefkat beni şaşırtmıştı. Yağmurda, karda ölmekten kurtarılmış bir kedi yavrusu gibi sokuldukça sokuluyor, saçlarımı okşayan ellerine korka korka yanağımı sürüyor, sonra bu eli çevirerek avuçlarının içinden öpüyordum. İhtiyar kadın hafif bir göğüs geçirerek devam etti. Sen bu halle artık evine gidemezsin Feride. Hem artık bu caiz olmaz. Haydi kızım, yukarıda seni yatıracağım. Bir parça uyu. Ben eşyan ile beraber Munise'yi buraya getiririm. Gidinceye kadar burada kalırsın. Müdürenin yukarıdaki odasında akşama kadar uyanıp uyanıp tekrar uyudum. Ben gözlerimi açtıkça ihtiyar kadın yanıma geliyor, elini alnıma koyuyor, artık çeyenin kızları gibi iki kalın örgüyle ördüğüm saçlarımı okşuyor. Hasta mısın Feride? Bir yerin ağrıyor mu kızım diye soruyordu. Bir şeyim yoktu, hasta değildim. Fakat halsiz halsiz yastığın üstüne başımı bırakıyor, küçük bir çocuk gibi nazlanıyordum.